Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 19 Eylül 2018 Çarşamba günündeyiz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. İdlib uzlaşması tartışılan en önemli konu bu hafta. Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Suriye'de istikrar, Suriye'nin kuzeyinde, İdlib'de sivillerle ilgili kaygılar ve ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde oradaki cihatçı radikal grupların temizlenmesi herkesin ortak kaygısıydı. Tabii Batı'nın saldırı tehditleri altında. Kimyasal silahlı saldırı düzenlenebilir istihbaratı ve bilgilerini Rusya'nın paylaştığı bir 15-20 günlük belki bir aylık bir sürenin sonucunda Türkiye ile Rusya'nın kotardığı bir mutabakat söz konusu. Herkes detaylarını anlamaya çalışıyor. Suriye hükümeti bu mutabakattan memnun gözüküyor. Yapılan açıklamalar, verilen mesajlar bu yönde. Biraz bugün buna bakmaya çalışacağız. Programın ilk yarısında dünyadan pek çok başlık aktaracağım size. Ama ikinci yarıda tekrar farklı görüşleri almaya devam edeceğiz. Bu sefer Şam'a bağlanacağız. Şam Üniversitesi'nden Profesör Mehmet Yuva'ya soracağız. Suriye hükümeti bu uzlaşmayı neden memnuniyetle karşıladı? Beklentileri nelerdir? Tabii ki İdlib uzlaşmasının hayata geçirilip geçirilemeyeceğine dair kaygılar da var. Pek çok yorumcunun dile getirdiği oradaki radikal grupların temizlenmesi misyonunun bizatihi Türkiye'nin üstlenmesi bir başka soru işareti, bunun başarılıp başarılamayacağı bir başka soru işareti. Şam'dan nasıl bakıyorlar bütün bunlara? Bugün bunu anlamaya çalışacağız. Birlikte Mehmet Yuva ile konuşacağız. Frekanslarımızı tekrar aktarayım. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Bu frekanslardan Eksen'i dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından da bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, İdlib çatışmasızlık bölgesindeki durumun istikrarlı kılınması için memorandum, başlık bu. Detayları daha önce sızmıştı basın toplantısı, ortak açıklamada daha doğrusu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de buluşarak ortaya koydukları uzlaşma başlıklar halinde verilen mesajlarla aktarılmıştı. Ancak metin çıktı, tam metin 10 maddeden oluşan bir metin bu. Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki ateşkes rejiminin gözlemcileri ve garantörleri olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun İdlib çatışmasızlık bölgesinde 2017 Mayıs'ında bu dahil edilmişti bu çatışmasızlık bölgesine, parantez açarak belirteyim size. İdlib çatışmasızlık bölgesinde durumu bir an önce istikrarlaştırmak için şu aşağıdaki hususlarda uzlaşma sağlamışlardır vurgusuyla 10 madde sıralanıyor. Gerginliği azaltma bölgesinin korunması, Türkiye gözlem noktalarının güçlendirilerek işlevlerine devam edecek olması 1. 2. Rusya Federasyonu İdlib'de askeri operasyonlar ve saldırılardan kaçınılmasını sağlayacak. Bunun için gerekli bütün önlemleri alacak ve var olan statüko korunacak deniliyor. Türkiye'nin istediği şeylerden bir tanesi de buydu. Onu da hemen parantez içerisinde söyleyeyim. 3. Çatışmasızlık bölgesinde 15-20 kilometre derinliğinde bir silahlardan arındırılmış bölge tesis edilecek. 4. Bu bölgenin kesin hatları, yani sınırlarının çizilmesi sonraki danışmalarla gerçekleştirilecek. Yani şu an bir 15-20 kilometre var ama sonra bu hat nasıl çizilecek, orası henüz meçhul. 5. Tüm radikal terörist gruplar 15 Ekim'e kadar o askersizleştirilmiş bölgeden çıkartılacak. Önemli bu, özellikle batısında İdlib'in Türkistan İslam Partisi'nin unsurları var. Güney hattında da HTŞ unsurları var. Haritalarda da ortaya konulan haritalarda da çıkıyor bu da. Bunların buralardan çıkartılması gerekiyor. 6. Çatışan taraflara ait tüm tanklar, çok namlulu roket atarlar, toplar, havan topları, bütün bunlar yani ağır silahlar İdlib'deki silahsızlandırma bölgesinden 10 Ekim'e kadar çekilecek. Yani önce silahları temizlenecek, 15 Ekim'de de hepsinin, bütün bu radikal grupların temizlenmesi sağlanmış olacak. 7 Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri polis silahsızlandırma bölgesinin sınırları boyunca denetimleri karadan ve ayrıca insansız hava araçlarıyla havadan gerçekleştirecekler. Ve sivilleri ilgilendiren hususta yerel sakinlerin ve mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı, ticaret ve ekonomik ilişkilerin yeniden tesisine dair. Bu perspektifle 8. madde M4-M5 otoyolları ve işte Laskiye, Hama, Humus otoyolları, buradaki trafik akışı 2018 sonuna kadar yeniden tesis edilecek deniliyor. 9. maddede etkili önlemlerin alınmasından bahsediliyor çatışmasızlık bölgesinde sürdürülebilir bir ateşkes rejimi için. Bu çerçevede İran, Türkiye ve Rusya'nın ortak koordinasyon merkezine atıf yapılıyor. İki taraf da her türlü tezahürleriyle Suriye'de terörizmle mücadele konusunda kararlılıklarını yineliyorlar. Böyle bir 10 madde söz konusu. Evet, şimdiden koordinasyon merkezi işlevlerinin genişletildiği ortak koordinasyon merkezi Türkiye, İran ve Rusya arasında haberleri geliyor. Ayrıca 6 Mayıs 2017'deki memorandumla bu güvenli bölgeye dahil edilmişti İdlib. Bu unsur uyarınca gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı Türkiye tarafından yapılıyor. Demin anlattım size, maddelerden bir tanesi Türkiye'nin bu gözlem noktalarının güçlendirilerek işlevlerine devam etmesinin sağlanmasıydı. Hakikaten güçlendiriliyor. Silah sevkiyatı da haberleri gelmişti geçtiğimiz günlerde. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu bütün bu çalışmaların, güvenlik sisteminin tesis edilmesi çalışmalarının bugünden itibaren başlandığını, kapsamlı bir biçimde müzakere edildiğini Soçi'de söyledi. Suriye'den de olumlu açıklamalar var. Milletvekili Suriye dışlarından zaten yetkililer dün aktarmıştım size, olumlu karşıladıklarını söylemişlerdi. Milletvekili Maha Shibib bir açıklama yapmış. Bölgedeki durumu kontrol altına alma süreçlerini hızlandıracağını söylemiş. Suriye hükümetinin büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirmeden İdlib'i kontrol altına almasını sağlayacağını, askeri senaryodan daha iyi diye değerlendirmiş. Burada şöyle şeyler var tabii, tartışacağız. Bunu ayrıca Mehmet Yuva'ya da soracağız programın ikinci yarısında. Bir sonraki aşamada Rusya, Türkiye ve Suriye'nin ortak operasyon, çünkü söz dinlemeyenler olacak, yapmasının önü açılacak diye görüşlerde eksik değil terörle mücadele konusunda. Şimdi tabii Türkiye biraz daha biz muhalifleri yerlerinde tuttuk diye anlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından biz bunu anlıyoruz. Bölgeden sadece teröristler çıkartılacak, İdlib'in sınırları korunacak, statüsünde değişiklik olmayacak diyor. Peki İdlib'in statüsü ne? Kağıt üzerinde belirlenmiş bir İdlib statüsü var mı? De facto tabii ki bir takım sınırlar çizilmiş durumda, ama Türkiye'nin de terör örgütü olarak kabullendiği grupların dahil olduğu bir de facto sınır bu. Statüsü Suriye. Ülke Suriye'nin içerisinde bir vilayet tabii ki. Tabii Dışişleri Bakanı bunu farklı mı anlıyor bilemiyoruz, ama yaptığı yorumlarda bu sayede, yaptıkları bu anlaşma sayesinde hem sivil kayıpları önlediklerini vurgulamış, hem de eğer gitseydi bu İdlib, muhalefet diye de bir şey kalmayacaktı demiş. Yani bizim muhalefeti de orada tutmayı başarıyoruz tarzında yorumlamış Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Dediğim gibi statüde bir değişiklik olmayacak. Tabii ki baş diplomat olarak kendisi statü ifadesiyle neyi kastettiğini iyi biliyordur büyük olasılıkla. Muhaliflerin elindeki hafif silahların kalacağını da söylemiş ki tabii metninde böyle bir şey özel olarak yok. Mutabakat metninde böyle bir şey yok. Size demin aktardığım 10 maddelik metinde muhalifler silahlarını muhafaza edecekler diye bir unsurun olmadığını eklemek gerekiyor. Tabii şimdi hal böyleyken Suriye hükümeti memnun. Tamam, buyurun, Türkiye üstlenmiş oluyor buradaki cihatçı grupları, kendisinin de terör listesine almış olduğu grupları temizlemeyi, ama onlardan pek olumlu sinyaller gelmedi. Hayat Tahrir-i Şam, Nusra cephesi eski El-Kaide'nin yani Suriye kolu. Diğer gruplar, Türkistan İslam Partisi, CHLİZ'de, bütün bunlar Türkiye-Rusya uzlaşmasını reddettiklerini duyurdular. Muhalefet liderlerinden Mustafa Secari'nin açıklaması var. Ağır silahları teslim etmeyeceğiz diyorlar. Bu durumda Türkiye'yi hakikaten zorlu bir süreç bekliyor. Çok da böyle zamana yayılabilecek bir şey yok. Çünkü mutabakatta tarih de var. Daha önce yoktu. Aslan'ın uzlaşmasında da ılımlıları radikallerden ayırmak gibi bir muğlak bir anlayış vardı. Ama bu memorandumda açık açık tarihler ortaya konuluyor. 15 Ekim'e kadar askerileştirilmiş bölgeden tüm terörist, radikal terörist gruplarının çıkartılması, 10 Ekim'e kadar bütün ağır silahların çıkartılması, ayrıca otoyolun bu yıl sonunda da M4, M5 otoyollarının açılması, ticaretin yeniden tesisi. Tarihler belirtiliyor. Bakalım ne olacak bundan sonra. Rusya'nın BM daimi temsilcisi Vasily Navezna'nın BM'de yine beyaz miğferler, El-Kaide'nin yardım örgütünün yeni bir kimyasal silahlı sahneleme, provokasyon sahnelemeye hazırlıklarına devam ettiği yolunda bilgiler paylaştığını aktaralım. Tabii bu mutabakatın, tabii Mehmet Yuva'ya da soracağız ama özellikle de Batı'nın Suriye'yi tekrardan vurmak için bahaneler ararken, kimyasal silahlı saldırı sahnelemelerinin peşinde koşarken bir anda Türkiye'nin oradan sıyrılıp Rusya ile ve Suriye'nin de çok olumlu karşıladığı bir metne imza atması çok dikkat çekici bir diplomatik manevra. Kimileri tabii cihatçı gruplar kabul etmediği için farklı sonuçlar doğurabileceğini belirtiyorlar ki bu da olası. Bunu göreceğiz sonuçlarını, ama yapılmasında belki de en önemli rol böylesi bir mutabakatın ortaya konulmasında Suriye'ye yönelik yeni bir sahnelemeyi önlemek ve yeni bir saldırı zeminini ortadan kaldırmak diyebiliriz herhalde. Tabii Türkiye çok büyük yükümlülükler almış oldu üzerine, kağıt üzerinde. Bunlar gerçekleşmezse ne olabilir sorusunun da hala açık olduğunu belirtelim. Evet, diplomasi alanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı meslektaşı, mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Fransa, Almanya Dışişleri Bakanları'yla da temasları oldu telefonda. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin pek hükmü yok bu süreçte biliyoruz ama işte destek vermiş İdlib'deki mutabakata. Hani siviller üzerinden sürekli açıklamalar yapıyorlar. Bir yandan da Cenevre sürecini başlatmak üzere harekete geçilmesi çağrısı dile getirildi Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura aracılığıyla. Avrupa Birliği'nden silahsızlanma bölgesine dair sivillerin hayatlarının korunmasının garanti altına alınması gibi muğlak. Hani orada savaş var da işte böyle konuşuyorlar. Bu tarz açıklamalar, kaygılar hep söyleniyor, tekrarlandı. Amerika destek vereceğini duyurdu. Uluslararası Koalisyon'un sözcüsü Albay Sean Ryan. Burada da aynı şey, hayatları kurtarmaya ve insani felaketi önlemeye yardımcı olacaksa destek vereceğiz tarzında açıklaması var. Diğer yandan tabii Batı'da kaşların kalktığını yorumlardan anlamak mümkün. Nasıl oldu da bu İdlib uzlaşması olabildi Türkiye ile Rusya arasında? Acaba Türkiye ne yapmaya çalışıyor burada tarzında bir bakış olduğunu da belirtmek gerekiyor. Membiş'le ilgili bir açıklama da var bu arada Albay Sean Ryan'dan. Yol haritasına dair Membiş'te pek az YPG'li var, biz anlaşmaya bağlıyız. Hani YPG Membiş'in parçası olmayacak. Daha geçenlerde de Türk Silahlı Kuvvetleri Membiş'e girmeyecek diye açıklama yapmıştı Amerikalılar. Ortak devriyelerin sürdüğünün altını çiziyorlar. Hani İdlib'de de böyle bir anlaşma oldu. Bizim Membiş'te de Türkiye ile başka bir benzer bir durumumuz var. Biz de bunu devam ettiriyoruz tarzı algılayabiliriz. Bu haberi tabii Amerika'nın Suriye Demokratik Güçlerine silah sevkiyatına devam ettiği ve en son 250 tır gönderildiği yolunda Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Kino Gabriel'in yaptığı açıklamalar olduğunu aktaralım. Bunun içerisinde Amerika Suriye'nin içerisindeki varlığı, Amerika'nın kalıcı vurgusu da eksik olmuyor ki zaten Amerikalılar da bunu bas bas bağırarak dile getiriyorlar. Tabii uluslararası yasal çerçeve onların varlıklarını işgal gücü olarak tanısa da görse de bu bir şey değiştirmiyor pratikte. Deir ez-Zor'da da yeni bir askeri üs kurdukları ki oraları tabii Suriye'nin zengin petrol yataklarının bulunduğu, tarım arazilerinin bulunduğu bölgeler, hatırlayalım. Daha 20-25 tane de askeri üssü var Amerika'nın. Uluslararası hukuka aykırı olarak merkezi yönetimin izninden gayri olarak böyle bir varlığı bulunuyor. Evet, Türkiye ile Rusya'nın diplomatik başarısı mı? Ne gibi sonuçlar verecek? Dediğim gibi ben size özetlemeye çalıştım farklı bakış açılarını. Ve olguları, elimizdeki verileri soracağız Mehmet Yuva'ya. Diğer başlık ise Rus uçağı İl-20'nin düşürülmesiyle alakalı, dün aktarmıştık. Tam İdlib uzlaşmasının akşamında bir anda Fransız fırkateyninin de devrede olduğu İsrail'in 4 F-16 tarafından gerçekleştirdiği anlaşılan bir saldırı Suriye'ye gerçekleşmişti. Saldırı esnasında Suriye'nin S-200 sistemleri Rusya'dan verilmiş S-200 sistemleri yanıt vermiş ve İsrail uçaklarının kendilerini İl-20 Rus uçağının arkasına bir şekilde gizleyerek onun vurulmasına sebebiyet vermeleri gündemi belirlemişti dün. Rusya sert tepki vermişti. Özellikle Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun ağzından yanıt verme haklarının saklı olduğunu vurgulamıştı. Şimdi soruşturma başlatmış durumdalar. Ama diğer yandan da İsrail tarafı biz üzgünüz diyorlar ama sorumlu Suriye hükümeti, İran ve Hizbullah. Yani biz kafamıza göre Suriye'yi vururuz, onlar yanıt veremezler. Eğer yanıt verirlerse, bir şey olursa sorumlusu yine onlar olurlar diyor özetle İsrailliler. Biz zaten bu arada Rusya ile İsrail arasında da derin ilişkiler var. Benim de burada size yıllardır aktarmaya çalıştığım gibi önceden haber vermeleri lazım Rusya'yı huzursuz edecek bir duruma, ki Rusya bu arada Suriye'nin daha önce İsrail'in kendi güvenlik çıkarları çerçevesi içerisinde, yani İran ve Hizbullah'ı hedef alacak şekilde vurulmasına çok fazla da ses etmediğini anımsatalım. Ama burada işler biraz karıştı ve Rusya da öfkelendi. Ama bu öfkelenme devlet başkanı Putin'in ağzından aynı renkte çıkmadı demek de yanlış olmaz. Dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la basın toplantısı esnasında sorulan soruya yanıt verdi Vladimir Putin ve sakin bir biçimde trajik koşullarda gerçekleşen bir olay olduğunu, bir felaket olduğunu, başsağlığı diledi yakınlarına ölenlerin. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın Su-24 uçağını düşürmesi gibi bir şey olmadığını, bunun yerine, çünkü Türk uçağının kendi uçaklarını bilinçli olarak düşürdüğünü, burada ise trajik tesadüfler zincirine benzeyen bir durum var gibi, bizim uçağımızı onlar düşürmediler dedi. Ama cevabı vereceklerini Savunma Bakanı'nın da zaten açıklamasına atıf yaptı. Ve herkesin hissedeceği türden bir yanıt olacağını söyledi. Netanyahu ile telefon konuşmaları var Vladimir Putin'in. Bir şekilde çatışmayı önlemek amacıyla 2015'te kurmuşlardı bu ortak mekanizmayı. Tüm bilgileri paylaşacağız biz diyor İsrail tarafı. Ama Rusya Savunma Bakanı'nın açıklaması net. İsrail, Rus İl-20 uçağını kalkan olarak İsrail pilotları kullandılar ve hedef haline getirdiler diyor. Yanıtsız bırakmayacağız da demişti Sergey Shoigu, tekrarlayalım. En son Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Savunma Bakanlığı verilerini esas alarak incelemelerini devam ettirdiklerini söylüyor. Şimdi tabii İsrail'de şöyle bir şey var. Bir yandan Rusya'yı pusuya düşürmüş oldular bu hamle ile. Teknik olarak çok da izahat getirebildikleri söylenemez. Onun yerine Suriyeliler yaptı bu işi diyorlar. Tabii saldırıyı yapan kendileri. Ama öte yandan da peki bundan sonra istediği rahatlıkta hareket edebilecek mi acaba İsrail Suriye hava sahasında? Rusya ile yapmış olduğu özel anlaşmalar ve özel durumdan kaynaklanıyordu İsrail'in bu kadar rahat hareket edebilmesi. Şimdi Rus uçağını vurduktan sonra İsrail basını acaba ne yapacağız bundan sonra kafamıza göre, uçakları kaldırıp Dandun, Suriye'de bir yerlere vurabilecek miyiz diye sorular soruluyor. Onu da belirtmek gerekiyor. Putin'in açıklamasında biraz örtülü bir biçimde bile olsa güvenliği arttırma şeklinde olacak dedi Rus güçlerinin ve üslerimizin. Bu adımlar herkesin hissettiği türden olacak dedi. Yani İsrail buradan hangi yorumu yaparsa yapacak, göreceğiz. Amerikan donanması bu arada sadece İsrail değil tabii, Akdeniz'e NATO üyesi ülkeler yığılmış vaziyette. Fransızlar bu saldırıya biz katılmadık diyorlar ama bu işte bir takım füze bataryalarını çalıştırarak parmakları olduğu yolunda bilgiler eksik değil. Zaten Amerikan donanması USS Harry Truman uçak gemisi eşlik eden taarruz grubu 6. filonun faaliyet gösterdiği bölgede operasyon başlatmış durumdalar. Ortaklarımıza destek için, müttefikleri destek için diyorlar. Sıcak bir bölge halinde, yani İdlib operasyonu öncesi, hani burada bir savaş patlarsa biz de yığmış olduk gücümüzü buraya tarzında bir mesaj niteliği taşıyordu bu. Göreceğiz bundan sonra ne olacağını. Evet. Amerika-Rusya arasındaki askeri gerilim eksik olmuyor. Sürekli olarak aktarıyorum size notları. Açık Semalar START anlaşmasını askıya almıştı Amerikan yönetimi. Şimdi stratejik silah anlaşmalarını ihlalle suçlamış Rusya'yı. Amerikan Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Trachtenberg yapmış bu suçlamayı. Tabii Polonya'da bir Amerikan toprak, Polonya Amerika'nın topraklarında kalıcı bir üs kurmasını istiyormuş. Hatta bunun için 2 milyar dolar önermiş. Donald Trump söylüyor bunu. Üstelik de ismini Trump Kalesi koyarız demişler. Yani Rusya'nın burnunun dibine böyle kalıcı üslerle girme durumları var. Trump'ı da bu arada Rus ajanı olmakla suçlamaya kadar vardırmışlardı. Maşallah. Polonya'ya kadar böyle sarkacak Trump Kalesi kurabiliyorlarsa bu nasıl ajanlık diye insan düşünmüyor değil. Rusya lideri Putin'in bu arada Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la Moskova'da yaptığı görüşme sırasında bir Türk akımının Macaristan'a uzatılabileceği yolunda verdiği mesajlar vardı. Orban'ın da Avrupa Birliği ile sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Özellikle demokrasi meselesi, Avrupa Birliği ilkelerine uyup uymamak meselesinde. Göçmenler konusunda göçmen alımı istemiyor. Avrupa Birliği'nin entegrasyon politikalarını reddediyor Macaristan. Daha sağcı politik bir çizgi izliyor. Böyle bir Macaristan'dan Türkiye, işin ekonomide aslında bölge ülkelerini Rusya kendi ilişkileriyle bu şekilde birleştirmeye çalışıyor. Gaz da bunlardan bir başka unsur. Bu arada Amerikalılar Kuzey Akım 2'ye yaptırım uygulamayacaklarmış. Donald Trump söylemiş buna. Bunu Polonya Cumhurbaşkanı ile bu kale muhabbetlerini görüşürken Almanya ile Kuzey Akım, Amerika ile Almanya arasında problem sebebiyet vermişti. Kuzey Akım Almanya ile Rusya arasında önemli bir hat. Ticaret savaşlarında da Çin'le dün aktarmıştım size yeni gümrük duvarlarını açıklamıştı Donald Trump. Çin'e çok sert çıkıştı. Çiftçilerimize, işçilerimize saldırıyorlar. Ayrıca Kasım'da ara seçimler var. Seçimi benim aleyhime çevirmeye çalışıyorlar diye çıkışmış idi Çin'e. Şimdi tabii Çin'den de ara seçim, yani Çin'den de yanıt geldi bütün bu ithamlarına Trump'ın. Biz kimsenin seçimlerine ya da iç işlerine karışmıyoruz ama bu diplomasi, Çin diplomasiyle ilgili bilgiye sahip olan, biraz bilgiye sahip olan herkes bunu bilir, bizim böyle derdimiz olmadığını, ama bu ticaret savaşları iyi bir şey değil tarzında Çin'in tepkisi var, uzlaşmazlıklar. Bir ara bu konuya da el atacağız bu hafta içerisinde. Çin, Amerika, küresel durum. İran, Amerikan ambargosuna karşı takas hamlesi, yaptırımların nasıl aşılacağı konusunda biz tecrübeliyiz diye Petrol Bakanlığı yetkililerinden gelen açıklamalar var. Avrupa Birliği ile bu işleri dengelemeye çalışıyor. İran şirketlerine muafiyet alamadı Amerika'dan Avrupa Birliği, ama kendilerini de koruyamaz durumdalar. İran'la nasıl bir uzlaşma yolu yakalayacakları belli değil. Irak'ta da Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Kürdistan Yurtseverler Birliği Cumhurbaşkanlığı için, Irak Cumhurbaşkanlığı için Berham Salih'i aday göstermiş. Yeniden KYB'ye dönüyormuş. Eylül 2017'de ayrılmıştı kendisi, ayrı bir Demokrasi ve Adalet için koalisyon adı altında bir parti kurmuştu. Şimdi tabii geçen sene bütün Kerkük ve petrol bölgelerini kaybettikten sonra Kürdistan Bölgesel Yönetimi bütün kartlar yeniden dağıtılmış vaziyette. Irak'ta 12 Mayıs sonrası yapılan 12 Mayıs'taki seçimler sonrası koalisyon hükümeti görüşmeleri devam ediyor. Bir yandan da işte Cumhurbaşkanlığı için, Cumhurbaşkanlığı makamı Amerikan dizaynı gereği Kürtlere ait orada. Bakalım Berham Salih başarılı olabilecek mi bu seçimde, ama aday belirlenmesinde bir önemli bir adım atılmış gözüküyor. Evet, CNN Yemen'deki iç savaşta Suudi öncülüğündeki koalisyonun sivilleri öldürdüğünü, Amerikan yapımı bombalarla sivillerin can verdiğini duyurmuş. Maşallah. Evet, aynen öyle. Zaten yıllardır böyle devam ediyor. BM geçen yıl 15 yaş altı yaklaşık 6.3 milyon çocuğun birçoğunun önlenebilir nedenler ve hastalıklarla hayatını yitirdiğini duyurmuş. UNICEF'ten yapılan açıklama bu. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu ve Güney Asyalı göçmen kotasını düşürüyor. Aktarmıştım size, Mike Pompeo'nun açıklaması vardı. Daha az göçmen alacağız diye. Oradan gelen bir haber daha var. Evet. Almanya ziyaretine hazırlanıyor. Almanya'da Erdoğan'a hazırlanıyor diyelim. Cumhurbaşkanının ziyareti olacak bu ay sonunda 29 Eylül tarihinde. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin bir açıklaması var. Cumhurbaşkanı Köln'de cami açılışına katılacakmış. Bir konuşma yapabilir mi, yapamaz mı? O kadar çok Avrupa'da rahatsızlıklar var ki böyle konuşmalar istemiyorlar. Bu tarz siyasi konuşmalar Avrupa ile yaşanan son iki seneki gerilimler buraya kadar vardırmıştı işleri. Deniz Yücel Türkiye'de rehin tutulmuş, son derece tuhaf bir biçimde suçlamalar olmasına rağmen sonra da serbest bırakılıvermişti. Alman hükümetini eleştirmiş. Türkiye'de özgür, demokratik ve laik bir toplum, isteyenlere ihanet etti Almanya diye ifadeler kullanmış. Deutsche Welle'nin haberi bu. Burada bir konuşma yapmış Almanya'da. Kendisi hem Türkiye vatandaşı hem Alman vatandaşı, böyle bir eleştirisi var. Evet. Evet, Almanya'nın doğusunda Chemnitz kentinde geçen ırkçı ve aşırı sağcı göstericileri sokağa dökmüştü. Yaşanan olaylar, 35 yaşında bir Almanya vatandaşı bıçaklanarak öldürülmüştü. Bununla ilgili tutuklanan Iraklı şüpheli serbest bırakılmış. Suriyeli bir şüpheli de gözaltındaymış. Olay tabii ırkçılığın iyice hortlamasına, entegrasyon sorunlarının tartışmasına sebebiyet vermişti. Cuma günü biz de bu konuyu ele almıştık. Bütün bunlarda Alman İç İstihbarat Servisi'nin de rolü olduğu ve Almanya'nın aşırı sağ hattıyla derin ilişkileri olduğu tartışmaları olmuş. İç İstihbarat Teşkilatı Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı Maasen, Hans-Georg Maasen de görevden alındı. SPD'den çok ciddi tepkiler vardı. Raporlarını önceden AfD'ye, Almanya için alternatife, yani aşırı sağcı göçmen karşıtı partiye sızdırdığı yolunda tartışmalar vardı sizinle paylaştığımız. Fransa'dan yolun karşısına geçsem sana iş bulurum diye diklenmişti bir vatandaşına. Fransa'nın liberallerinin altın çocuğu Emmanuel Macron, kendisine yanıt gelmiş bu gençten. Sözlerini sindirmek biraz zordu diye. Epey kan kaybetmiş durumda Macron. Çevre Bakanı ve ardından İçişleri Bakanı'nı kaybediyor Macron. Biraz şımarık bir isim olarak anketlerde de popülerliği giderek düşmüş durumda. Evet, Türk vatandaşlığına geçiş ucuzlamış. Türkiye'de tutulması gereken mevduat miktarı 3 milyon dolardan 500 bin dolara düşmüş. Vay be, bayağı ucuzlamış hakikaten. Vatandaşlığı ucuza veriyoruz. Asgari taşınmaz bedeli 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekilmiş. 100 kişiye istihdam sağlama ifadesi 50 kişi olarak değiştirilmiş. Gelin vatandaş, gelin Türkiye vatandaşı olun, bizde ucuz vatandaşlık var diye bağırıyor anlaşılan yetkililer. Evet, Kore Yarımadası'nda nükleer silah ve tehditlerin olmadığı bir barış diyarı taahhüdü verildi. Dün aktarmıştım. İlk defa yıllar sonra Güney Kore lideri Moon Jae-in üçüncü kez bu yıl zirvede buluşmuşlardı. Kuzeye gitmişti. Pyongyang'da ilk kez ziyaret ediyor. Sınırı geçmişlerdi karşılıklı ama bu başka bir aşama artık. Şimdi tabii bir anlaşmaya imza attılar. Silahlı çatışmanın önüne geçecek bir anlaşma. Mayın temizliği başlatılacak. Hayatını kaybeden askerlerin kalıntıları için ilk kez ortak aramalar başlatılacak. Savaşın bittiğini adeta ilan ettiler. Aslında hep ateşkes rejimi vardı. Tabii Amerika'ya çağrı yapıyorlar. Güney Kore'de yaklaşık 30 bin Amerikan askeri var. Kaç senedir hesap edin siz, kaç 10 senedir orada duruyorlar. Barış olmayınca durmaları devam ediyor. Onların durmaları da barış için epey bir engel oluyor, onu da belirtmek lazım. Venezuela'da nusret et yiyen Maduro çok sert eleştirilere uğramıştı. Solcu lider kendini savunmaya kalkışmış. İstanbul'da lakabım benim Sultan Maduro demiş. Çok yakında ünlü restoranda yine yemek yiyeceğini söylemiş. Venezuela ekonomisi çok feci bir durumda. Hem Maduro'nun kötü yönetimi hem tabii ki uluslararası tekeller, kapitalizm, oligarşi işbirliği halinde yoksulları koruyan politikaların uygulanmasını engelliyorlar. Bunun sonucu olarak da Venezuela halkı çok feci bir durumda. Korkunç bir enflasyonla karşı karşıya. Güney Amerika tarihinin, Latin Amerika tarihinin en büyük göçü yaşanıyor ve Maduro da çıkıp böyle karşılarında et yiyip bir de üstelik kendini bu şekilde savunmaya kalkışıyor ve sonuç bu. Evet, vaktimi çok aştım. Önce bir Serel Yereli'den One Thing'i dinleyelim. Az sonra Profesör Mehmet Yuva ile birlikte burada olacağız. İdlib'i konuşacağız, İdlib mutabakatını konuşacağız. Suriye'nin nasıl baktığını konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Playing with me, and I'm winning, and I'm winning.
talk, I don't wanna know. My feelings so deep, but I'll never show. Don't try me, try to find me, try to find me. Save me, you think you're a hero and you'll save me. If I ain't got some feelings on, well, I don't need.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Doktor Mehmet Yuva var, Şam Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz yayınımıza Mehmet Bey.
Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun Mehmet Bey. Şimdi pazartesi akşamdan beri, dün ve bugün İdlib ile ilgili Rusya ve Türkiye arasındaki memorandumu konuşuyoruz. Daha da çerçevesi netleşti. 10 maddelik unsurları da bugün itibariyle artık tamamen biliniyor. Yapılan açıklamalardan biliyorduk ama herkes tartışıyor tabii. Gözlem noktalarını Türkiye'nin güçlendirmesi, işlevlerine devam etmesi, silahsızlandırılmış 15-20 kilometre derinliğinde bir bölge, bunun sınırlarının daha sonra belirlenecek şekilde biraz muğlak tutulması, 15-20 kilometre denilse de, radikal grupların tümüyle çıkartılması, ağır silahların çıkartılması, ortak denetimler, M4-M5 otoyollarının hem mal ve ticaretin hem insanların ulaşımına açılması gibi unsurlar var. Herkes de şaşırmış durumda, çünkü herkes yeni bir kimyasal silahlı sahnelemenin ardından Batılıların gelip Suriye'yi bir kez daha çok güçlü bir biçimde vurmasını bekliyordu. Bir anda İdlib mutabakatı bu işleri değiştirmiş gibi gözüküyor. Önce sizin değerlendirmenizi almak istiyorum ve Suriye'nin de bunu olumlu karşılama nedenlerinin ne olduğunu dinleyicilerimiz de muhakkak merak ediyorlar. Bir de onunla birlikte almak isterdim.
Çok teşekkür ediyorum. Soçi zirvesinin Şam'da bulduğu yankıyı genelde olumlu olarak nitelendirmek mümkün. Hı hı. Zira hem Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın hem Suriye Parlamentosu'nun çok etkin, yani Suriye'de siyasi kararların inşasında önemli pozisyonlarda olan yetkililerle yapılan görüşmelere baktığınız zaman, beyanatlara baktığınız zaman, Soçi zirvesinden çıkan kararların memnuniyet verici olduğu yönünde açıklamalar var. Şüphesiz Suriye Devleti'nin kendi açıklamaları bununla birlikte ifade edildi. Yani Suriye'nin tümüne egemen olma, İdlib'i tamamen terörden temizleme vesaire. Bunlar meşru bir devletin anlaşılabilir açıklamalarıdır. Ama ve lakin Soçi zirvesi öncesinde zaten Suriye Devleti'nin Soçi zirvesine destek verdiği ve Soçi zirvesinin Suriye devletinin birinci dahilinde ya bilgilendirilerek yapıldığını ifade etmiştik. Bu ifademize birçok kesim şüpheyle bakmıştı, sorgulamıştı. Zira Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı herhangi bir çalıştayda, zirvede vesaire Suriye tarafının geleneksel olarak oradan çıkan veya çıkacak kararlara şüpheyle bakması gerektiği veya Sayın Erdoğan'ın içinde yer aldığı bir çözümün, bir paketin nihayetinde hayata uyarlanamayacağı, zira Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki dönemlerde de benzer davranışlar sergilediği, olumlu olarak yapılan açıklamaların ardından hemen olumsuz açıklamaların gündeme geldiği, tersinin yaşandığı ifade edilmekteydi.
Evet.
Fakat biz ısrarla Suriye'de Ruslarla Suriyeliler arasında yapılan Soçi zirvesi öncesi görüşmelerde aslında Soçi'den bu tür olumlu kararların çıkacağı beklentisi içindeydik ve Soçi zirvesi bizi yanıltmadı. Şimdi Suriye tarafı neden bunu memnuniyet verici olarak değerlendirdi?
Evet.
Bir, Suriye İdlib'i temizlemek istiyor ama İdlib kolay temizlenecek bir bölge değil. Yani önemli bir askeri yatırım gerekmektedir. Önemli bir askeri yığınak ve belki de önemli bir askeri zayiatı göze alarak böyle bir operasyonu yapmak zorundasınız. Bunun sebebi malum İdlib'in genel konumuyla ilgilidir. Orada mevcut olan büyük sayıda terör örgütü mensubunun olmasıdır. El-Nusra'nın çok önemli bir tahkimat ve silah yönünde tecihizat yaptığı bilinmektedir. Özellikle Cisur Şuur bölgesinde Orta Asya kökenli Uygur, Özbek, Tacik, Çeçen vesaire gibi kimliklerle orayı bir koloni haline getirmiş olan güçle muhakkak ciddi bir savaşın yaşanması gerekiyor. Şimdi Suriye ordusu, dikkat ediniz, 15-20 kilometre derinliğe çekilecek olan bir güvenlik hattının arkasında olacak. İdlib operasyonu esas itibariyle Türkiye'ye ama Türkiye ile birlikte Rusya'ya fatura edildi. Türkiye bu askeri görevi ve misyonu yerine getirecek. Türk-Rus askeri devriyeleri ve orada alınan kararların hayata geçirebilmesi için silahsızlandırmayı ve ikna etmeyi, ayrıştırmayı esas itibariyle Türkiye ve Rusya üstlenmiş durumda. Bu da Suriye'yi şüphesiz ki rahatlatmaktadır. Bunun yanı sıra Soçi zirvesinden alınan başka önemli bir karar ise Şam-Halep esas karayolunun, güzergahının Suriye devletinin ticaretine ve sivil taşımacılığına veya askeri taşımacılığına açık olacağıdır. Laskiye-Halep yolunun böyle bir güvenli güzergah haline getirileceğidir. Bir başka önemli husus ve getirim Suriye açısından, özellikle Hama'nın kırsal bölgelerinde ve Laskiye-İdlib bölgelerinde yer alan El-Nusra'nın çok önemli mevziler kazanmış olduğu noktalara yönelik operasyonlarını durduracak değil. Bir beklenti içinde olacak. Oradan kendisine yönelik herhangi bir tehdit geldiğinde buna çok ağır bir karşılık verebilecek. Ayrıca süreç işlemeye başladığı andan itibaren eğer Rusya ve Türkiye'nin talepleri bu kuvvet tarafından karşılanmaz ise bir mukavemet gösterildiği takdirde Suriye'nin müdahale meşruiyeti zaten zuhur etmiş olacak. Bu da çok ilginç başka bir tabloyu gündeme getirecek. Böylece İdlib sahasında ilk kez Suriye, Rusya ve Türkiye birlikte Soçi zirvesinden almış olan kararları yürürlüğe sokma veya uygulama noktasında bir araya gelecek.
Şurada bir şey ilave ederek sormak istiyorum. Bir AK Partili milletvekili de böyle bir ifade kullanmış. Eğer hani bu olmasaydı, kimyasal silahlı saldırı üzerinden bir müdahale engellenmiş olurdu diye de bir engellenmiş oldu bu uzlaşma ile diye bir açıklama yapmış. Çok dikkatimi çekti açıkçası bir açıklama gelmiş olması. Yani Batı'nın İdlib'e saldırması önüne geçti kimyasal bahanelere başvuranların diye. Daha önce çok duymaya, işitmeye alışmadığımız düzeyde söylemler.
Bilmiyorum,
yani muhalefet bunları
benim yazıma atfen mi konuştu? Çünkü 3 gün önceki yazımda aynen onları söylemiştim. Yani İdlib'teki herhangi bir provokasyona, bir kimyasal saldırı senaryosunun da önüne geçilmiş oldu. Yani Soçi zirvesi ve alınan kararlar şüphesiz ki bu tür senaryoların ve provokatif eylemlerin önüne set çekmiş oldu.
Peki ama şimdi şöyle sıkıntılar var. Hemen arkasından bugün açıklamalar eksik olmadı. Bir şimdi Astana dediğimiz süreç zaten bu ılımları ayrıştırma unsurunu daha muğlak da olsa içeriyordu. Burada daha tarihleriyle beraber işte Ekim'in 15'ine, Ekim'in 10'una kadar ağır silahlar vesaire hepsi geçiyor ama dakika bir gol bir hemen cihatçı gruplar reddettiler. Heyet Tahrir-i Şam ki Türkiye'de terör örgütü olarak görüyor. El-Kaide'nin gömlek değiştirmiş versiyonu. Türkistan İslam Partisi muhalefet liderlerinden Mustafa Secari reddediyoruz ağır silahları falan çekmeyiz diyor. Bir de Dışişleri Bakanı bu 10 maddelik mutabakatta hiç yer almayan bir takım vurgular yaptı Mevlüt Çavuşoğlu. Hafif silahlar kalacak dedi mesela. Muhalefet biz eğer burası gitseydi muhalefet diye de bir şey kalmayacaktı dedi. Böyle hani diğer yandan da hani Cumhurbaşkanı'nın daha geçenlerde Batı medyasına yazdığı makalede gelin Suriye'yi vurun diye Amerikalılara çağrı yaptığını anımsarsak bu mutabakat var ortada ama ortada şöyle bir problem var. Türkiye becerebilecek mi bu cihatçı grupları hem de reddetmişlerken? Bir, ikincisi Türkiye'nin güvenlik açısından bu lehine bir gelişme midir? Alenen El-Kaide ile savaşması bekleniyor bu durumda değil mi Türkiye'nin? El-Kaide'yi evet. Temizlemesi gerekiyor. Bu mümkün mü?
Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamalarına açıklık kazandıralım. Bence Sayın Çavuşoğlu sahada mevcut olan Türkiye'den şüphe etme noktasına gelebilecek olan bazı örgütlerin şüphelerini kaygılarını ortadan kaldırmaya yönelik bir izahatta bulunmuş diye kabul ediyorum. Siyasi süreç tamamlanıncaya kadar sizin buradaki varlığınızı hafif silahlarınızı korumak güvencesiyle de sağlayacağız ve sizi siyasi sürece katacağız. En azından bu operasyonlara açık kalmayacaksınız. Suriye ordusunun müdahalelerini ve saldırılarından korunmuş olacaksınız. Bir nevi oradaki yani kaygılı olan, şüphe içinde olan veya El-Nusra'ya kayabilecek olan kesimlerin önünü kesmek, güvence vermek mahiyetinde anlaşılmalı. Evet. Diğer hususla ilgili olarak Astana'nın almış olduğu kararların hayata uygulanmamasının iki tane sebebi var. Bir, zaten Soçi zirvesinin bir farkı da burada zuhur etmekte. Yani Tahran'dan ve Astana'dan farklı olarak. Şimdi sanırım yani bunu kesin olarak elimde bir delil, belge yok. Fakat sanırım perde arkasında İran ikna edildi. Yani İran'ın Soçi zirvesinde mevcut olmamasının en önemli sebeplerinden birisi bu örgütler içinde ciddi bir Şii düşmanlığı var, İran düşmanlığı var.
Evet, katılmayacağız diye açıklama yaptı bunun öncesinde.
Katılmayacağız yani. Demiş olması, Soçi'de zuhur etmemesi... sürekli olarak piyasada tedavüle sokulan işte acaba İran dışlandı mı, İran dışlanıyor mu vesaire tartışmaları aslında olumlu neticeler getirecek. İran'ın katılmaması yönünde yaptığı açıklama hemen ardından oradaki örgütlerde mevcut olan çok
mezhepçi değil mi? Mezhepçi oradaki örgütler.
Evet, kronik bir Şii düşmanlığı ve İran düşmanlığı var. Aslında İran'ın zaten bu operasyona katılmaması herhangi bir katkı yapmaz. Aksine olumsuz neticeler üretir. Bence bu Türkiye, Rusya ve İran arasında konuşuldu, görüşüldü. O sahada üstlenilen misyonun daha kolay hayata geçirilebilmesi, yerine getirilebilmesi için İran'ın biraz uzak durması saha için önemliydi. İran da bunu herhalde bu mesajı almış olmalı ki veya daha önce görüşmüş olmadı ki hemen Soçi zirvesinin ardından operasyona katılmayacağını ilan etti. Şimdi Suriye ordusunun bir başka önemli husus var. Humus, Deir-Zor arasında süren çok önemli operasyonlar var. Bu operasyonlar kırsal ve Sahra bölgesinde yani Ürdün, Suriye, Irak sınırı boyunca El-Tenef askeri üssünü saymazsak orada çok yoğun bir temizleme harekatı var. Eğer o temizleme harekatı başarıyla Deir-Zor'a kadar devam ederse İdlib'te sağlanan bu mutabakatın ardından Suriye ordusunun Deir-Zor'a odaklanması, yoğunlaşması, oraya askeri tahkimat yapması mümkün. Zira şöyle önemli bir gerçeği nazara dikkate almaktadır Suriye tarafı. İdlib sahasında aktif rol üstlenmesi, misyonu yalnız başına yerine getirmesi ve bu temizleme harekatının operasyonunu Türkiye'nin katkıları olmadan yalnız başına yapmaya kalkışması, hele ki Türkiye'yi burada düşman belleyerek, karşı tarafta görerek böyle bir operasyona girişmesi halinde Türkiye'nin oradaki örgütlere desteğini vermeye devam etmesi, hatta daha yeni ağır silahlarla desteklemesi neticesinde İdlib'de cehennem ateşi yanar ve Suriye ordusu çok önemli bir gücünü İdlib'e vermek zorunda kalırdı.
Evet, ama hala böyle bir olasılık yok mu? Yani çünkü El-Kaide öyle Türk ordusu ne diyorsa biz onu yaparız. Hayır, diyecek mi değil. Demeyecekse 15 evet, Ekim'den çok... sonrası herhalde bu dediğiniz cehennem ateşi mi yanacak?
Ama bu askeri sorumluluk bölünmüş oluyor. Birçok ülke tarafından üstlenilmiş duruma gelmiş durumda. Rusya da elini taşın altına koyuyor. Türkiye elini taşın altına koyuyor. Askeri tahkimat Türkiye'nin sınıra son dönemlerde yapmış olduğu bu yığınak hasıl olduğunda birçok yerde ben şu açıklamayı yapmıştım. Bu tahkimatın iki sebebi var. Çünkü birileri bu tahkimatın İdlib'in işgali, Türkiye
evet öyle bir üste yok mu?
İdlib'i vesaire ele geçirmesi evet. vesaire. Şimdi eğer tam anlamıyla gerçekten Soçi zirvesinde alınan kararlar Rus askeriyle birlikte bu işin hallolması, Türkiye'nin artık aleni olarak En-Nusra'ya karşı cephelenme konumuna geçmesi, bütün bunlar rafa kaldırılır, masa yeniden devrilir, tekrar Türkiye zigzaklar, oynak vesaire, aman buradan zaman kazanalım ama bir müddet sonra biz tekrar Amerikalılarla başkalarıyla oturalım konuşalım. Böyle bir pozisyona girdiği andan itibaren artık Türkiye'nin yeni zirveler yapılmadan bir hasım, bir kesim düşman olarak telakki edileceği Rusya tarafından ve Rusya'nın elinde mevcut olan diğer kartları Türkiye'ye karşı çok daha kolay ve haklı olarak devreye sokacağı bir döneme girmiş oluruz. Hı. Yani eğer Türkiye hakikaten bu kadar gizli ajandalar içindeyse ve söylediğiyle, yaptığıyla aslında yapmak istediği başka bir şey söz konusu ise o zaman biz ya tiyatro seyrediyoruz yahut da Türkiye bindiği dalı kesmektedir, kendi ayağına sıkmaktadır. Çünkü karşı tarafta artık ciddi bir devlet ve ülke konumunda olan, bugün İsrail'i artık hizaya gelmesi için tehdit eden, Amerika ile ama aynı zamanda da masaya oturup uzlaşabilecek olan, PYD-YPG kartını da sahaya sürebilecek kudrette olan, ama kendi başına da askeri bir karar alarak Suriye ordusuyla birlikte, İran'la birlikte birçok önemli savaşı kazanmış olan ve kazanabilecek olan bir yeni askeri güçten ve kudretten bahsediyoruz.
Ama yani sonuçta şöyle de bir şey yok mu Mehmet Bey? En son işte İsrail'in adeta yem ederek İl-20 uçağını Suriye'ye saldırıda bulunup bir de sonra Suriye'yi suçlaması var. Rusya tabii ki yanıtını münasip bir biçimde vereceğini belirtti ama Vladimir Putin'in açıklamasını hafif bulanlar da var İsrail'e karşı. Hep böyle sahada İran'ı, İsrail'i ve Türkiye'yi Rusya'nın dengelemeye çabaladığı ve politik diplomatik gücünü de bu şekilde kullandı. Evet. Bu cesaret verici bir nokta olmaz mı İsrail'e?
Şimdi Rusya'nın zaviyesine baktığınız zaman bu üç ülkeyi, yani merkezi üç devleti, hı hı, oyun bozucu ve oyun kurucu niteliklere sahip bu üç devleti dengelemeye çalışması kadar normal bir şey
evet.
olamaz.
Evet.
Bunların arasında ortak paydalar bulabilir mi? Çıkarlarını ne kadar koruyabilir? Pozisyonunda olması Rusya zaviyesinden baktığımızda gayet normal görünmektedir.
Evet.
Bakın İsrail her şerde bir hayır vardı diye bir meşhur bir sözümüz vardır. Şimdi İsrail'in 14-15 Rus askerinin ölümüne sebebiyet vermesi, bir hinlik yaparak Rus savaş uçağını hava savunma sistemlerine, Suriye'nin hava savunma sisteminin alanına dahil etmesi ve böylece bir kazaya sebep vermesi ve neticesinde böyle feci bir facianın yaşanmasına sebep olması. Rusların bu yönde bu kadar net açıklamaları var. Şimdi buna karşılık Rusya birçok şey yapabilir. Mesela S-200'ler yerine artık çok daha rahat Suriye'ye S-300'leri tahkim edebilir. S-400'lerin Suriye ile birlikte kullanılmasının önünü açar. Mevcut olan birçok yeni modern silahların Suriye ordusuna verilip İsrail'e karşı kullanılmasının önünü açar. Daha önce frenlediği, kullanmasına izin vermediği veya en azından ihtiyatlı davranmasını talep ettiği silahları devreye sokar. Ve en azından bizatihi kendisi, kardeşim, bir daha bu sebepten mütevellit Suriye sahasında bu kadar rahat at oynatmana izin vermem tavrı ortaya çıkar. Hı hı. Bütün bu şehirden bu tür hayırlı niteceler de elde edilir. Hı hı. Zira artık sahada, bakın Ceyda Hanım, daha önceki programlarımızda şunu söylemiştik. Suriye'deki gelişmeleri belirleyecek olan iki tane ana unsur olacak. Bir, silahın gücü, kararlılık, ortaya konulacak, bu kararlılığın ortaya koyacağı irade. İki, Türkiye'nin tavrı. Uh-huh. Yani Türkiye'siz Suriye sahasında ne Amerika'nın, ne Rusya'nın, ne İran'ın, ne Suriye'nin, ne başka ülkelerin netice alması mümkün değil. Evet. Ancak Türkiye böyle bir önemli aktör olduğunun idrakinden hareket ederek eğer zigzaklar çizer, kaypak davranır, artık Soçi zirvesinden sonra ve bu saatten itibaren almış olduğu bu tavrı, bu pozisyonunu istikrarlı halde sürdürmez ise bu sefer her tarafın hasmani hedefi haline gelir. Başkalarının bir araya gelerek kendisini cezalandırmasının da haklı altyapısını ve temellerini hazırlar. Bu sebeple diyorum ki varsayımlardan hareket etmek yerine, hı hı, alınan bir karar var. Bu kararların hayata geçirilmesi için bir irade var. Evet. Suriye'nin bunu memnuniyetle karşıladığı gerçeği var. Hı hı. Ve önümüzdeki dönemlerde bu işbirliği ve güç birliğinin Suriye'deki siyasi askeri süreci çok farklı etkileyeceği, bunu söylemek bu kadar net ve açık olabilir.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Profesör Mehmet Yuva'ya. Vaktimi de epey aştım ama olsun, önemli noktalara vurgu yaptınız. Çok çok teşekkürler katkılarınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet. Eksenin sonuna geldik. Şarkısız veda edeceğim bugün de, kusuruma bakmayın. Yarın telafi ederiz artık. Görüşmek üzere yarın Eksen'den. Hoşçakalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.